قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, birkaç cuma devam ettirdiğimiz İslam insanının bugün daha değişik bir cephesini izah etmek suretiyle sohbetimizi ikmale çalışacağız. İslam insanı dediğimiz iki kelimenin 2000 sayfalık manasını ihtiva eden muazzam bir mana ortaya çıkıyor. İslam insanı. İnsan başlı başına yeryüzünde müstakil, Allahu Teala'ya muhatap, Allahu Teala'nın evamir ve nevahisiyle mükellef, yeryüzündeki bütün mahlukatın, varlıkların merkezi, hedefi, gayesi, davası, manası, merkezi olan bir varlık. Şöyle ifade etmek gerekirse, zaman zaman anlatmak için misal vermekten başka çare bulamıyoruz. Yeryüzündeki Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın sayısını tespit etmek mümkün olmamış bugüne kadar. Aritmetik olarak veya matematik olarak, uydurma tabirle sayısal olarak, sayısal, yani saymak suretiyle, rakam olarak, hesap olarak tespiti bugüne kadar mümkün olamamış. Olsaydı, mümkün olsaydı, Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu bütün mahlukatın tamamını yine mümkün olsaydı da bir terazinin, iki kefeli bir terazinin, iki kefeli tabi hep öyle olur, bir kefesine bu mahlukatın tamamını ağırlık itibariyle Allah katındaki değeri bakımından, kıymeti bakımından, ağırlığı bakımından o terazinin bir kefesine yeryüzündeki bütün mahlukatın tamamını koysaydınız, öbür kefesine de insan dediğimiz varlığın, mahlukun bir tanesini koysaydınız hepsinden ağır gelirdi. Demek ki şöyle düşünelim. Bir manava gidiyorsunuz da şuradan bana 5 kilo patates ver dediğiniz zaman evvela terazinin bir kefesine o 5 kiloyu koyuyor, ondan sonra patatesi tartıyor. Şimdi neye göre tartması lazım? Kiloya göre. Evvela kiloyu, ağırlık ölçüsünü, ağırlık birimini terazinin gözüne koyması lazım ki ondan sonra ağırlığı tartabilsin. Ne kadar koyduğunu anlayabilsin. Oraya ağırlık ölçüsü olan kiloyu koymasa da kefenin bir tanesine habire patates doldursa ne kadar ölçtüğü, tarttığı belli olur mu? Ölçü yok. Durmadan patates koyuyor. Ne kadar bu belli değil. Ama önce kefenin birisine ağırlık ölçüsü dediğimiz o 5 kilogramı koyduktan sonra patatesleri koydukça ölçüye doğru gidiyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor, ölçüye gidiyor. Ve bir mana ifade ediyor. Bu tartmanın bir manası var. Allah-u Teala da yeryüzünü aynen böyle tasavvur edebiliriz. Eğer insanı yaratmasaydı, insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz kainatın merkezindeki varlığı yaratmasaydı, yeryüzünde tartılacak bir şey olmazdı. Bir şey olmazdı. bir mana ifade etmezdi. Deminki manavın misalinde olduğu gibi. İnsanı yaratıyor, ondan sonra o insanın etrafında ne kadar bildiğimiz veya bilemediğimiz mahlukat varsa insandan sonra tezahür ve tecelli ediyor. Veya insana göre kıymet alıyor. İnsana göre bir ağırlık kazanıyor. İnsana göre bir mana kazanıyor. Eğer insanlar olmasaydı hayvanların bir manası olur muydu, olmaz mıydı? Kesinlikle olmazdı. Eğer insan dediğimiz varlık olmasaydı, yeryüzündeki, toprağın üzerindeki ve altındaki değerler, nimetler, zinetler, kıymetler, hikmetlerin bir manası olur muydu, olmaz mıydı? Vallahi olmazdı. Ne kadar mühim bir ölçü. İnsanı anlamadan tabiatı anlamak mümkün değildir. İnsanı Allah'ın ifade buyurduğu ölçülerle ele almadığınız sürece alemi izah edemezsiniz. İnsanın da ölçüsü. Demek ki alemin ölçüsü insan. Dikkat! Allah aşkına bunları kafamızda tutmamız lazım. Bunlar çok mühim ölçüler, esaslar, usuller, umdelerdir. Bütün mahlukatın ağırlığı, ölçüsü insandır dedik, burayı anladık. Allah-u Teala yeryüzüne insan varlığıyla kıymet veriyor. İnsan olmasaydı kıymet vermeyecekti. İnsan olmasaydı öbür mahlukatın ağırlığı belli olmayacaktı. Değeri belli olmayacaktı, manası belli olmayacaktı, gayesi belli olmayacaktı. O halde tek kelimeyle söylemek gerekirse, yeryüzündeki bütün mahlukatın ölçüsü insan mı değil mi? İnsan. Ölçü insandır. Peki, insanın ölçüsü nedir? İnsan neye göre ağırlık kazanır? İnsan neye göre değer kazanır, kıymet kazanır, mana kazanır? Eşyaya, maddeye kıymet kazandıran insan. Peki söyler misiniz, insana kıymet kazandıran nedir? İşte İslam. İslam insanı dediğimiz bu. Eğer İslam da olmasaydı insanın bir manası olmazdı. İnsan olmasaydı dünyanın manası olmazdı. İslam da olmasaydı siz söyleyin insanın bir gayesi olmazdı. Bak ne kadar ölçüler bağlandı birbirine. İslam insanı. O halde bu ölçü içinde meselelerimizi ele almamız lazım. İnsanı anlamadan eşyayı anlayamayız dedim. İnsanı ele almadan tabiatı, fizik alemini, gökyüzünü, yeryüzünü, yerin altını, denizlerin dibini anlamanın bir anlamı, bir manası, bir ağırlığı, bir hikmeti, bir hakikati yok. İslam'ı anlamadan da insan anlayamazsınız. Bir kere daha tekrarlıyorum. İnsanı anlamadan eşyayı ve mahlukatı anlayamazsınız. İslam'ı da anlamadan insanı anlayamazsınız. Şu ölçüyü unutmayalım. Demek ki insanın, eşyanın, maddenin, tabiatın, mahlukatın, mevcudatın değeri, ağırlığı, özelliği, güzelliği, tazeliği, hakikati, mahiyeti insanla ölçülmektedir. İnsanın da özelliği, güzelliği, tazeliği, manası, gayesi, davası, sevdası, hakikati, mahiyeti İslam'la ölçülmektedir. İş geldi İslam'a dayandı. Peki İslam nedir? Bu cuma burayı anlatabilirsek bahtiyar olacağız inşallah. Çok zor. Aslında çok kolay ama dünyamızdaki kavram dediğimiz, mefhum dediğimiz kargaşa çok kolay anlaşılması lazım gelen meseleyi anlaşılmaz hale getiriyor. Kelimeler konulduğu manadan uzaklaştırılmışsa ve kelimelerde, manalarda, mefhumlarda, lügatlerde, sözcüklerde, harflerde bir karışıklık meydana gelmişse, şimdi şöyle diyelim, bir torbanın içine, hani şimdi plastik harfler var, plastik harfler. Bir torbanın içerisine bu plastik harfleri koyar da karıştırırsanız, o harfleri teker teker bulup bir çizgi üzerinde yerleştirip de bir cümleyi, bir mektubun diyelim, bir paragrafını, bir bölümünü teşkil eden o kelimelerin plastik harflerini bir torbanın içine koyup da tombala gibi karıştırdıktan sonra yeniden o mektubun yarısını plastik harflerle yazmak için uzun zaman uğraşmak zorunda kalır mısınız, kalmaz mısınız? Teker teker yerine koyacaksınız. Bozmuşlar, karıştırmışlar çünkü. Şimdi bizim dünyamızda da böyle. Allahu Teala'nın yerli yerine koyduğu kelimeleri vallahi bozmuşlar. Lügatleri bozmuşlar, manaları bozmuşlar, ifadeleri bozmuşlar. Din kelimesi ne demek? İslam kelimesi ne demek? Şeriat kelimesi ne demek? Yol kelimesi ne demek? Hepsi Allah'ın koyduğu manalardan saptırılmış. Allahu Teala'nın kastettiği, lütfettiği, ikram ettiği manalar çizgisinde kalmamış. Öyle olsaydı zaten bu kadar kargaşa ortaya çıkmazdı. Mesela bir din kelimesi var. Din kelimesi. Mesela bir İslam kelimesi var. Mesela bir şeriat kelimesi var. Bakın üç tane kelime. Din, İslam, şeriat veya sünnet. Mesela din eğitiminden, İslam eğitiminden haberi olmayan, edille-i şer'iyyeyi okumamış, ef'ali mükellefinin ne olduğunu bilmeyen sokaktaki bir insana efendi sünnet nedir diye sorsan, erkek çocukların büluğa ermeden evvel tenasül organından kesilen et parçasıdır der mi demez mi? Sünnet. Hiç alakası yok. Ne kadar enteresan. Sünnetin içinde o da var ama o en son gelecek bir tarif. Sünnetli, sünnetsiz kelimesi gibi yani. Din kelimesi yahut din o kadar karışık manalara sürüklenmiş ki Allah'ın koyduğu yerde durmuyor bu kelimeler. Saptırmışlar. Çeşitli hilelerle. Cenab-ı Hak bu hususta kelimeleri yerinden saptıran, kelimeleri Allah'ın koyduğu manaların dışına çeken insanların içinde evvela Yahudileri haber veriyor. Yani bir numarada Yahudiler var. Kelimeleri bozan, kelimeleri değiştiren, saptıran, kaydıran, manaları bozan, yanlış mana veren, yanlış ifade veren, Allah'ın koyduğu manaları bozan ilk insan tipi olarak Kur'an'da Yahudileri haber veriyor. Ayet aynen şöyle. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Yahudilere dikkat et ki, bakın, vellezine, şunlar ki hadu, Yahudi oldular. Yahudilere dikkat edin. Yahudileri iyi tanıyın. Yahudileri iyi teşhis edin. Yahudiler hakkında Kur'an'dan rapor almadan hareket etmeyin. Hani şimdi, geçen gün çok dikkatimi çekti, Karadeniz'de Ardeşen var, Ardeşen, küçük bir ilçe, kaza. Oranın belediye başkanı, Allah hayırlı ömürler versin, Müslüman bir insan, bir karar almış belediyece. AIDS diye bir hastalık var ya şimdi, AIDS, A-I-D-S, AIDS diyorlar. Bu hastalığın mikrobunu taşıyıp taşımadığına dair AIDS'li olup olmadığına dair doktordan rapor getirmeyen ardeşenli hiçbir erkeğin nikahını kıymayacağız diyor. Karar almış. Fevkalade güzel bir karar. Şimdi Cenab-ı Hak da diyor ki, misal olsun da söylüyorum. Kur'an'dan rapor almadan Yahudiler hakkında konuşmayın diyor. Kur'an'dan rapor almadan Yahudilerle dost olmayın. Yahudilere yanaşmayın, Yahudilerle kaynaşmayın. Kur'an'dan rapor almadan Yahudilerin semtine yaklaşmayın. Aynen böyledir. Kur'an Yahudi'yi çok muazzam teşhis ediyor. İşte bir tanesi bu. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا şu Yahudilere dikkat edin ki يُحَرِّفُونَ bak harrefe, yuharrifu tahrif, harf katmak. Yani kitaptaki bir Allah'ın koyduğu harfi kaldırıp kendisi oraya harf koyar. يُحَرِّفُونَ harf, bak harf kelimesi geçiyor burada yani. Harf katıyor, kelime katıyor, söz katıyor, mana katıyor. Allah'ın koyduğu manayı atıyor, kendi kafasındaki manayı koyuyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ kelimeye harf katıyor. اَمَّ وَاضِعِهِ Allah'ın koyduğu mevzilerden, manalardan saptırıyor. Bunu dünyada en müthiş yapan Yahudilermiş. Kur'an'ın verdiği raporu hiç kimse bozabilir mi, bozamaz mı? Vallahi bozamaz. Bak, hükümetin aldığı kararları, kararnameleri bozan var mı yok mu? Kim bozuyor? Anayasa bak, çatır çatır bozuyor. Hükümetin aldığı kararları veya kararnameleri 11 kişilik anayasa mahkemesi üyeleri paçavra gibi kaldırıp atıyor. Hiçbir kıymeti yok diyor. Ama Allah'ın teşhisi ve tespitini ihtiva eden Kur'an'ın hükümlerini, esaslarını, raporlarını, haberlerini yeryüzünde bozacak hiçbir makam yoktur. Nitekim 1400 seneden bu yana Kur'an'ın hiçbir manasını, haberini, teşhisini, tespitini yalanlayabilecek, aslı yoktur, böyle şey olmaz diyecek bir tek insan çıkmamıştır. 14 asırdan bu yana, 1400 seneden bu yana. 1400 sene önce içkinin kötülüklerini Kur'an haber vermiş ve yasaklamıştır. 1400 seneden beri içkinin iyi olduğunu, hayata çok faydaları olduğunu söyleyen bir tek kişi gelmemiştir. Kur'an'ın dediğinden başkası olmuyor. Faiz kötüdür demiş, hala dünya faizin belasını çekiyor. Zina, fuhuş haramdır, kötüdür, yaklaşmayın demiş, bugün bütün dünya zinanın felaketini çekiyor. Hep böyle. Fazla konuyu dağıtmadan mevzumuzu toparlamaya çalışalım. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Zaman çok hızlı ilerliyor. Ve mevzumuzu bir türlü, hani bazı mektuplar olur, kağıtları geniş, büyük olur, zarfın içine sokamazsınız. Bizim de mektubumuz geniş, zarfımız dar. Bir türlü içine sokamıyoruz. Mevzular geniş, zamanımız dar. Yani şurada bir saat bile sizi derli toplu bulamıyorum. Bir saat nedir? Ya 60 dakika. Ortalama ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması kaçtır siz söyleyin? 60'tır. Yani ortalama işte uzun yaşayanlarla kısa yaşayanlar arasında ortalamaya çektiğiniz zaman ümmeti Muhammed'in ömür ortalaması 60'tır. Hakikaten öyle. Bunu halkımız, Müslüman milletimiz çok iyi anlamış olmalı ki Anadolu'da bir tabir var. Çok da insanın hoşuna gidiyor. Muazzam bir tespit yani bu. Mesela birisi bir iş yapmak için çalışır. Bir şey yapmak için çalışır, didinir, çırpınır, gerçekten uğraşır ama o işi yapamaz. Böyle bir kişiyi anlatırken ona şöyle söylerler. Sen bu işi 60 sene yapamazsın. 60 sene ne demek Arapça? 60 sene demektir yani. 60 sene. 60 Arapça 50, 60 demek. 50 50, 60 70 70. Ya seb'une. 60 sene sen bu işi yapamazsın manasında 60 sene diyor. Yani bir ömür ifade ediyor. Bir ömür bu işi yapamazsın demektir. Ömrünün sonuna kadar bu işi yapamazsın demiyor da 60 sene diyor. Yani 60'a bağırıyor. Mübarek kardeşlerim, zaten 60 yıllık ortalama bir ömrün var. Hiç olmazsa cuma günü 60 dakikayı cuma ezanından önce camilere tahsis etseniz ne olur? Haftada 60 dakikayı cuma günü ezana 60 dakika kala o 60 dakikayı camiye, Allah için tabii, başka bir şey değil, burada herhangi bir şey yapılmıyor. Allah için 60 dakikasını tahsis edemeyen, camiye bağışlayamayan bir Müslümanın derecesini siz kıyas edebilir misiniz, edemez mi? Edersiniz. 60 dakika. Başka bir şey değil. Hocam sen öyle söylüyorsun ama Müslümanım diyenlerden öyle insanlar var ki hem Müslüman olduğunu söylüyor, hem Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Hatta daha da ileri giderek Allah'ı sevdiğini söylüyor. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Allah'ı çok seviyorum diyor. Peki bir bakıyorsunuz 5 vakit namaz kılmıyor. Hem Allah'ı çok seviyorum diyor, hem de 5 vakit namaz kılmıyor. Bir çelişki var. Niye? Ya 5 vakit namaz nereden bakarsan bak 40 rekat namaz eder. 5 vakit 40 rekat. Öyle değil mi kardeşler? 40 rekattır. Sabah namazından başlayın, vitir namazından çıkın. Toplam kaç rekat ediyor? Ses gelmedi. 40 rekat eder. Hiç zahmete girmeyin. 40 rekat eder. Vitir namazı dediğimiz o 3 rekatlık namazı da ilave ederseniz toplam 40 eder. 40. 40 rekat. Bir rekat namaz saat tutmacasına, yani saatinizi tutarsanız şöyle rahat bir şekilde kronometrik saatle bir rekat namaz 1,5 dakikada çok rahat kılınıyor. 1,5 dakikada. Bir rekat namaz gayet rahat, yalnız cemaatin dışında söylüyorum. Cemaat değişebilir. Hocalar uzatabilir, kısaltabilir. Yani cemaatin tavrı değişebilir. Tek başına diyorum namaz kılan bir Müslüman. Ortalama tabii. Uzun kılan olur, kısa kılan olur, sureyi uzatan olur, kısa okuyan olur. Ama ortalama bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınıyor. Bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınırsa 40 rekat namaz kaç dakikada kılınır söyler misiniz? 60 dakikada kılınır. 60 dakika 1 saat eder. Halbuki bir günde Allah'ın bize ikram ettiği kaç saat var? 24 saat. Ya peki nasıl sen Allah'ı seviyorsun? Sana 24 saat vermiş, ikram etmiş. Hiç karşılıksız vermiş. Buna mukabil eğer beni seviyorsan demiş Cenab-ı Hak, bu 24 saatten 1 saatini bana ver demiş. Bu 1 saatini Allah'a vermeyen adam ben Allah'ı seviyorum dese doğru söyler mi söylemez mi? Doğru söylemez. Çelişki var. Seven sevdiğine mutlaka bir şeyler verir. Sen 24 saatten 1 saatini namaz sebebiyle Allah'a vermiyorsan ben Allah'ı seviyorum demenin ne manası var ya? Bana şunu izah etsin bakayım. Bunun izahı yok, tefsiri yok, kitabı yok. Günde 60 dakika. Ben de diyorum ki şu kürsüde hasbel kader, hasbel beşer konuşan bir kimse olarak diyorum ki haftada 60 dakikanızı bir hafta içinde bütün dakikalar sizin olsun. Zaten sizin. Pek de sizin değil ya. Televizyon denen o belanın, o afetin karşısında nice 60 dakikalar harcanıyor mu, harcanmıyor mu? Harcanıyor, hem de harıl harıl harcanıyor. Ne olur haftada bir 60 dakikanızı cuma günü camiye vermeye çalışın. 60 dakika ya, bir saat ne var yani? Ama maalesef ne kadar söylerseniz söyleyin hemen hemen şu anda benim bildiğim vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar 60 dakika kala caminin tamamına hitap etmek imkanına sahip olamamışlardır. Yani şu anda ben caminin dörtte birine hitap ediyorum. Dörtte üçü boş. Niye? Olmuyor işte, dolmuyor. Bir türlü koparamıyoruz bir saat evvel Müslümanı dünyadan. Bir saat evvel koparamıyoruz eşyadan, senetten, çekten, hesaptan. Evinden, köyünden, kızından, karısından bir saat evvel ayıramıyoruz cemaatimizi. Bir türlü muvaffak olamıyoruz. Çok çok fena çekiyor dünya insanımızı. Hepimizi, hacımızı, hocamızı, dünyamız çok muazzam çekiyor. Çok fena çekiyor, çok şiddetli çekiyor. Halbuki dünya dediğiniz nedir? Görüyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı, ikramı, düzeni, nizamı olmasa yeryüzünde kimin bir hak iddia etmeye hakkı olabilir? Bakınız kaç gündür, bugün de galiba sonu diyorlar, bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bir kuyruklu yıldız, bir gayrimüslim bir ilim adamı tespit etmiş, onun ismini vermişler. Shoemaker, Shoemaker diye bir adam. Tespit, kuyruklu yıldızı ilk gördüğü için onun ismini vermişler. Bu kuyruklu yıldız fezada, feza boşluğunda saatte 220 bin kilometre süratle giderek işte nedir o gezegenin adı? Jüpiter gezegenine çarpmaya doğru gidiyor. Parçalarının hepsi çarptı, son parça bugün çarpacakmış. Çarptığı zaman da o Jüpiter dediğimiz gezegende öyle bir çukur açacakmış ki, hani çocuklar böyle bir toprakta çukur açar da ne diyorsunuz ona, cam bilyalar var, misket. Böyle misket oynarlar, cam bilya böyle atar, o çukura doldurduğu zaman oyunu kazanmış olur. Aynen onun gibi çarptığı yerde Jüpiter gezegeninde öyle bir çukur açacakmış ki dünyamızın tamamı oraya içine girebilecekmiş o çukurun. Böyle bir çukur açacağı söyleniyor. E şimdi düşünün, yani o kuyruklu yıldız bugün Jüpiter'e çarpacak olan kuyruklu yıldız Jüpiter'e değil de dünyamıza çarpsaydı bunun önüne geçecek bir kudret var mıydı yok muydu? Kim önüne geçecek ya? Neyle geçeceksin? Yani insanoğlu neyine güveniyor? Hani dünyayı içine sığdıracağınız kadar çukur açan bir kuyruklu yıldız dünyaya çarparsa dünya anında tuz buz olur. Kimse ortada kalmaz. Ve bunun önüne geçecek kudret yok. O halde dünyada insanların iddia edeceği bir şey yoktur. Neye sahip olabilirsiniz? Neye hakim olabilirsiniz? İşte İstanbul kaç gündür feryat ediyor yetkililer. Eğer içeriden veya dışarıdan su dediğimiz kaynakları bulamazlarsa, suyu İstanbul'a taşıyamazlarsa, 2 ay sonra İstanbul tamamen çöl haline geliyor. Çöl. Tamamen çöl. Ne olacak? Düşünün, bir an için suyun çekildiğini düşünün. Su çekildi. Suyun çekildiği yerde isterse villa, isterse köşk, isterse saray, isterse yalı, ne olursa olsun suyun kesildiği, çekildiği yerde yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? Vallahi İstanbul 3 günde boşalır. Ey insanoğlu, ma garrake, seni gurura, kibire sevk eden nedir? Bir Rabbikel Kerim, bu kadar ikramı veren Allah'a karşı niye bu kadar gururlusun? Niye alnın secdeye gelmiyor? Niye elin tesbih çekmiyor? Niye ağzın Kur'an-ı Kerim okumuyor? Niye Muhammed Mustafa demiyorsun? Rahmeten lil alemin. Ma garrake bi rabbikel kerim. Sure-i Yasin'de böyle bir ayet daha var. evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe iza huve hasimun mubin. Şu insana bakın diyor Cenab-ı Hak. Evelem yaral insanu. Şu insan ne nankör ya. Ne gafil şu insan. Ne zalim şu insan ki. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yaratmışız. Bir damla. Bir damla meni. Yani erkeklerin sulbünde, damarlarında yaratılan ağırlığı 3 gram bile gelmeyen bir damla meniden yaratılmış şu insana bakın ki feize huve hasimun mubin, Allah'a hasım kesilmiş. Allah'a düşman kesilmiş. Allah'a husumet ediyor diyor Kur'an. Feize huve hasimun mubin. Hasim, husumet. Hasım. Hani bir insan ya hasım olur ya hısım olur. Hısım dosttur, hasım düşmandır. İnsanın ne kudreti var? İnsanın ne gücü var? Yani niye insan bu kadar zalim oluyor? Niye insan bu kadar gurura, kibire, sapıklığa düşüyor? Niçin uzaklaşıyor bu insan Allah'tan? Kur'an bu noktada çok dehşetli ayetler sevk ediyor. Sohbetimin, vaazımın başında okuduğum ayete döneyim şimdi. Vakit hem ilerledi hem de cami biraz daha toparlandı. Onun için ben de yavaş gidiyorum. Hani bazı dolmuşçular var, ağır ağır gider, niye dolmuş dolmamış adam toplar. Ben de ona benziyorum burada. Hızlı gidemiyorum çünkü dolmuş dolmamış daha eksik bir sürü yerlerimiz var. Yani bizden muhteşem vaaz bekleyemezsiniz bu camiyi doldurmadan. Yani iştahlı bir şoför olamayız. Dolacak ki ben ona göre basayım gaza. Hakikaten moral bakımından çok önemi var bunun. Moral. Mesela çok derinliği olmayan bir gölde suyu çekilmek üzere olan şöyle diz boyu, hani insanın göbeğine bile çıkmayacak derinlikte bir suda bir gemi yüzülebilir misiniz? Gemi yüzmez ya. Gemi en muazzam hangi denizde yüzer? Suyu çok olan denizde yüzer. Bir hoca da böyledir. Cemaat muazzam deniz gibi, umman gibi, derya gibi olursa sen seyret konuşmayı. O gemi rahat yüzer. Ama böyle derinliği kalmamış, suyu çekilmiş, azalmış bir havuzda ne gemi yüzdürebilirsin ne de kayık, kusura bakma, çarptı çarpacak beklersin. Karaya oturacak çünkü. Allahu Teala sual tarihi ile insana soruyor. İslam insanı şimdi döndük başa. E hasiben nasu en yutreku en yakulu amenna ve hum la yuftenun. Ne muhteşem ayet. E hasiben nasu, insanlar zannediyor mu ki, tam Türkçesi, insanlar zanneder mi ki en yutreku en yakulu amennâ. Amennâ, ben de Müslümanım deyip işin içine girmedikçe, ibadet hayatına, ahkam-ı ilahiyeye, İslam'ın nizamına, İslam'ın cihadına, İslam'ın tamamına hakimiyet sağlamadıkça ve İslam'ın tamamını hayatına hakim kılmadıkça amennâ, ben de Müslümanım demekle kurtulacağını mı zannediyor? İşinin bittiğini mi zannediyor? Şu ayete bak. Tam şimdi sabahleyin nazil olmuş gibi taze bir ayet. Ben de Müslümanım demekle kurtulacağını zanneden insanların başına balyoz gibi inen bir ayet. E hasiben nasu en yutreku en yakulu amenna. Amenna, ben de Müslümanım, benim babam da müftüydü. Annem hacıydı, babam hocaydı ya. Ben de Müslümanım demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayete bak. Müthiş bir şey. Demek ki amenna, amenna deyip kalmakla, İslam'da amenna demek, misal olsun diye söylüyorum, bindiğiniz arabanın marşına basmak gibidir. Marşa basmakla işiniz bitti mi? Biter mi Müslümanlar? Bir yere gidemezsiniz ya. Gaza basacaksın, gaza. Marşa basmak yetmez. İslam'da amenna demek vallahi marşa basmak gibidir. Bastın duruyorsun orada. Arkasından beş vakit namaz var, cihat var, şeriat var, emirler var, yasaklar var, mesafeler, mekanlar, zamanlar, bütün eşya başlıyor. Amenna, ben de Müslümanım demiş, orada bekliyor. Sen marşa bastın duruyorsun, gitmiyorsun bir tarafa. Kıpırdamıyorsun. Ne kadar mühim bir şey bu. Tam zamanımızın sapık anlayışının bir izahı bu. Amenna diyor, biz de Müslümanız diyor. Ondan sonra da ben şeriata karşıyım diyor. Sübhanallah. Korkunç bir sapıklık var toplumda. Ve bu sapıklığı Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri devlet bu sapıklığı destekliyor. Bütün hükümetler bu sapıklığı destekledi, destekliyor. Bazı gazeteler ve gazeteciler müstesna, bütün basın mensupları bu sapıklığı destekliyor. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım sözü vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır. Sapık. Niye? Ya ben Müslümanım dediğin zaman amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek hepsine inanmak zarureti ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Hepsine inanmak zarureti. Ve kütübihi Allah'ın kitaplarına diyorsunuz. Allah-u Teala'nın en son ve en mükemmel gönderdiği kitabın adı nedir? Buna inanıyorsun. Amenna demek bu demek. Amenna deyince hepsi içine giriyor bunların. Kitaplar deyince hepsi giriyor. En son en mükemmel Kur'an-ı Kerim giriyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in içinde ortalama kaç tane ayet var? 6666. Akılda kalsın diye alimlerimiz 4 tane 6'yı yan yana yazmış. 4 tane 6 etmez mi? 6666. 4 tane 6. Bu bir kimse iman esaslarına göre söylüyorum. 6665 ayete inansa da bir tanesine inanmasa bu kimse Müslüman olabilir mi olamaz mı? Vallahi olamaz. Çünkü iman parçalanmaz. İman bölünmez. Şuraya kadar inanırım, şundan sonra inanmam diyemez. Şu ayetlere inanırım, şu ayetlere inanmam diyemez. Hepsi Allah'tan olduğuna göre hepsine inanmak nedir? Şarttır. İşte Türkiye'de bu sapıklık yaşanıyor. Şimdi şeriat kelimesi, Kur'an'ın neresinde? Keşke elinizde kalem defter olsaydı da yazabilseydiniz. Kur'an'da çok yerde geçmekle beraber bir tanesi aklımıza kalsın. Câsiye suresinin 18 numaralı ayeti. Kur'an'da geçiyor. Câsiye. Surenin adı bu. Câsiye. İlginç bir isim bu. Câsiye. 18 numaralı ayet. Ayet okuyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ayet. Bizzat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hitap ediyor ve onun şahsında kıyamete kadar bütün Müslümanlara hitap ediyor. Ne diyor Rabbimiz? Sümme sonra, bütün bu meselelerden sonra, bütün 124 bin peygamberden sonra, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa'dan sonra kim geldi? Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bütün bunlardan sonra sümme demek bu demek. Cealnâke tefsirde aynen şöyle geçiyor. Cealnâke me'muren ala şeriatin minel emri. Ey Habibim Resulüm seni Allah'ın yeryüzündeki insanların idaresine ait, insanların yönetimine ait hükümlerin tamamı olan bir şeriatın üzerine seni memur ettik, seni memur olarak gönderdik diyor. Tam tercümesi bu. Ey Habibim sen ala şeriatin, şeriatın üzerindesin. Peygamberimizin mübarek ayaklarının bastığı yolun adına Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin. Şeriat diyor. İşte ayet okuyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Habibim sen şeriat üzerindesin, seni şeriatın üzerinde gönderdim diyor. Havada uçan bir adam neyin içinde, neyin üzerinde uçuyor? Uçarım. Karada giden bir adam neyin üzerinde gidiyor? Otomobilin. Peygamberler de neyin üzerinde peygamberlik yapıyor? Siz söyleyin. Şeriatın ya. Havada peygamber olur mu? Peygamberin dayandığı zeminin, yolun adına Allah şeriat diyor. Başka manası yok. İşte Kur'an'da sureyi söylüyorum, ayeti söylüyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Şeriat aynen Kur'an'da geçiyor. Kur'an'ın bütün kelimelerini kabul ederim, şeriatı kabul etmem diyen adam mümin olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz kardeşlerim. Yapmayın Allah aşkına ya. Cehalete kurban gitmeyin. Cehalete kurban gidiyoruz. Sonra Kur'an-ı Kerim bizi kabul etmez, vallahi kabul etmez. Şeriata karşıyım demek, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve 124 bin peygamberin üzerinde olduğu yolu kabul etmiyorum demektir. Kur'an'ın mantığını söylüyorum. Bunu kime sorarsanız sorun, açın Diyanet Başkanlığı'na, açın en az Kur'an'ı şöyle yakından tanıyan herkese sorun. Manası budur bunun. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım sözü, ben şeriata karşıyım dedikten sonra ben Müslümanım sözü kalır mı? Kalmaz, ortadan kalkar. Son söz baştaki sözü ortadan kaldırır. Müslüman kalmaz ki, ben Müslümanım diyorsun. Nefy eder, ortadan kaldırır yani. İman bölünmez. Amentü bölünmez. Allah'a iman bölünmez. Allah'a inanan adam Allah'ın koyduğu düzene, Allah'ın koyduğu nizama inanmak zorunda mıdır, değil midir? Allah'ın koyduğu bir düzen var, nizam var ya. Müdahale ediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yarattığı insanların bütün hayatına müdahale ediyor. Yani en basit zannettiğimiz işlerimize kadar Cenab-ı Hak müdahale ediyor. Mesela düşünün, yani insanlar arasında en basit münasebet. Kalktın bir arkadaşın evine gittin. Veya bir insanın kapısına, evinin kapısına gittin. Evin kapısına gittin. O kapıda, gittiğin evin kapısında nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini Cenab-ı Hak Kur'an'da bir esasa bağlamış. Hani paldır, küldür, içeri giremesin. Seni sana bırakmamış Cenab-ı Hak. Bir düzen, bir talimat, bir ayet, bir hüküm, bir kanun koymuş, bir madde koymuş ya. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ hatta tes'enisu ve tesellimu ala ehliha. Sadakallahu lazim. Ayet. La tedhulu. Ne demek Arapça? Girmeyin. Dakhala yedhulu. Arapça girmek, müdahale. Müdahale buradan geliyor. Yani müdahale demek işin içine girmek. Müdahale ediyor. Ve la tedhulu. Girmeyin. Buyuten gayra buyutikum. Sizlerin olmayan, size ait olmayan birisinin evine girmeyin. Efendim kimse karışamaz diyor. La Allah karışıyor evvela ya, ne kimse karışamaz. Evvela Allah karışıyor. Bak la tedhulu, girmeyin. Bu ayet-i kerime yaşayan insanlar hakkında mı, ölüler hakkında mı nazil olmuş, ne dersiniz? Hani Kur'an-ı Kerim'i ölüler okuyup duruyorsunuz, hiç yaşayanları okumuyorsunuz. Ya Kur'an'ın ölülere ne alakası var Allah aşkına? لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ hatta تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا. O kapı, o ev sizin eviniz değilse غَيْرَ بُيُوتِكُمْ sizin evinizin gayrısıysa, başka bir evse, kapıyı çalmadan, üç defa zili çalmadan, üç defa izin istemeden içeriye girmeyin. Girerseniz sizi cehenneme sokarım diyor Cenab-ı Hak. Bak kendi haline seni bırakmamış. Yani onun bunun evine bile öyle paldır küldür izinsiz, efendim mezun olmadan, önceden görmeden, görüşmeden, randevu almadan, saat almadan, vakit almadan paldır küldür sen. Nerede gidiyorsun sen? Allah müdahale ediyor. Kendi, seni kendi haline bırakmamış ki Cenab-ı Hak. Allah'ın hükümleri, emirleri, dinin hükümleri hayatımıza karışıyor mu, karışmıyor mu? İşte görüyorsunuz ki karışıyor. Ayet okuyorum burada. Her şey böyle. Kur'an baştan başa böyle. Yani dinin hükümleri dünyamıza karışıyor. Ayetten sabit. Peki böyle olduğu halde din işleri ayrı, dünya işleri ayrı olsun diyen adam Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz, kafir olur. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyebilir mi? Vallahi diyemez. Dediği dakikada İslam'dan çıkar, kafir olur. Bunun manası, izahı, çözümü budur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen insanlara şimdi bir Yunanca bir kelimeyle bir isim vermişler. Ne diyorlar? Laiklik. Laikliği benimseyen adam şu Kur'an'ı öperek söylüyorum vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Nasıl Allah karışmaz ya dünyaya? Utanmıyor musun bunu söylemekle? Yani Allah yarattığı insana nasıl karışmaz ya? Yarattığı kadına Allah nasıl karışmaz? Hem yaratsın hem karışmasın. Kadınlar iman ettikten sonra keyfine göre sokağa çıkıp dolaşabilir mi, dolaşamaz mı? Dolaşamaz. Vallahi dolaşamaz. Allah-u Teala hemen bir hüküm koyuyor. Ne diyor? وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Müslüman kadınlara söyle, sokağa çıkarken yabancı erkeklerin olduğu mahallere girerken giderken tepeden tırnağa örtünsünler, başlarına başörtülerini koysunlar. Ayet. Bak hani karışmıyor diyordun? Hani karışmıyor diyordun ya? Müslümanlar ya Kur'an'ı olduğu gibi kabul edelim yahut çaresine bakalım bu işin. Böyle gitmez Türkiye. Mümkün değil, olmaz. Allah-u Teala dinini dünyayı düzene sokmak için göndermiştir. Kur'an'daki bütün ayetler tohum gibidir. Tohum, tohum. Tohumu nereye sokarsanız filizlenirsi söyleyin. Toprağa bak. Efendim tohum ayrı, toprak ayrı dersen bu söz doğru mu değil mi? Tohum ayrı, toprak ayrıymış. Şu hayvana bak ya. Tohumla toprak ayrı olur mu? Dinle dünya da aynen böyledir. Din dünyada tatbik etmek için gelmiştir. Ahirette vallahi din yoktur. Ahirette din olmaz. Öldükten sonra din olmaz. Din yok, din yok. Ahiret dinsizdir. Din yoktur orada. Din nerede olur siz söyleyin? Dünyada olur ya. Din ayrı, dünya ayrıdır derseniz dinin hakikatine, gayesine, manasına aykırı konuşmuş olur musunuz, olmaz mısınız? Din ayrı, dünya ayrı derseniz dinin gayesi ortadan kalkar. İlaç ayrı, hasta ayrı derseniz hastalığı tedavi edebilir misiniz? Efendim diyor, ilaç ayrı, hasta ayrı. Ne olacak? Karıştırma diyor. Ya nasıl ilacı hastanın bünyesine karıştırmasın? İğneyi kıçından öyle bir yapıştırıyoruz ki şifa bulsun diye. Nasıl karıştırmıyorsun? Canını bir acıtıyorsun. Neyi karıştırmıyorsun? Karıştırmazsan hayat bulamaz. Din de öyledir. Din dünyaya karışacaktır. İşte bakın, onun bunun kapısını bile dinin hükümlerinin dışında çalamazsınız. Yoksa asi olursunuz. وَلَا تَجَسَّسُوا ayeti. Hiç kimsenin evini kapısının deliğinden, penceresinin kenarından gözetlemeyin. Hiç kimsenin hususi hayatını röntgencilik etmeyin, dürbünle gözetlemeyin, yakından kulakla, gözle takip etmeyin diye ayet var. وَلَا تَجَسَّسُوا. Casusluk yapmayın. dört mezhepte de bir adam bir kimsenin kapısının deliğinden, pencerenin böyle camından, böyle bir delikten adam ne iş yapıyor acaba, bu içeride ne var diye merakla, tecessüsle gözünü dikip içeriye bakarken, içerideki Müslüman da bunun farkına varıp birdenbire kızıp gadaplanıp da bir çökünen, içeriği seyreden bir gözü çıkartsa dört mezhepte günahkar olmaz. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun sen? Görüyor musunuz? İslam müdahale ediyor. Hayatımıza, gözümüze müdahale, kulağımıza müdahale, elimize müdahale. Yabancı bir kadınla tokalaşabilir misiniz, tokalaşamaz mısınız? Bak eline müdahale. Hadi tokalaş bakayım erkekse Müslümansan. Hani karışmazdı? Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrıymış. Bunu söyleyenden daha eşek adam yok dünyada ya. Dini bilmiyor adam. Hiçbir şey bilmiyor. Her şeyimize Kur'an karışıyor. Elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dişimize, tırnağımıza. Olur mu? Tırnağınızı keseceksiniz. Düşünün yani. Bir haftadan fazla tepeden tırnağa yıkanmayı geciktirenleri Allah cehennemiyle yıkayacaktır diye hadis var. Hadi yıkanma bakayım, bekle 15 gün 10 gün. Bir Müslüman en az, en fazla yıkanmayı bir hafta geciktirebilir. Ondan sonra cehennemdir. Bak temizlik, mecbursun, mahkumsun. Ben istediğim zaman yıkanırım, istediğim zaman yıkanmam. Sen hayvansın, insan değilsin. İlahi hükümler var. Allah'ın hükümleri hayatımıza karışıyor. Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrıymış. Ya. Bundan daha sefil, bundan daha şerefsiz bir laf olamaz. Ben Müslüman olarak bunları söylüyorum. Başkası bizi alakadar etmez. Bu sözleri ben Hristiyan bir adama söylemiyorum. Yahudi olan bir adama söylemiyorum. Ateist olan bir adama söylemiyorum. Ateist deyince biliyorsunuz Allah'a inanmayan demektir. Türkiye'de Allah'a inanmayan yazarlar var. Bizim tespitimize göre 48 tane Allah'a, ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmayan yazar var. Yazar. Bunların başında aynen kokuşmuş bir domuza benzeyen bir yazar var. Adı Aciz Nesin. Aciz. Ne azizi ya, haşa sümme haşa. Aciz Nesin. Bakın onun bir yazısını size okuyayım. Bir yazısı var, elime geçti. Aciz veya necis nesin, pislik. Aynen şöyle söylüyor, bak kendi yaz, fotokopisini aldım. 4 satır okuyayım keseyim. Kur'an dünya işlerini düzenleyen öylesine bir yasalar toplamıdır ki, onun yazısı, az gittik uz gittik diye bir yazı yazmış Türkiye'de laiklik. Gazete Günaydın, tarihi 1. ayın 8'i 1969. Resmi bir yazı yani, kendisi yazmış. Aynen şöyle söylüyor. Kur'an dünya işlerini düzenleyen öylesine bir yasalar toplamıdır ki, günümüzde nasıl yeni kanunlar yapılınca eskileri yürürlükten kaldırılırsa, işte tıpkı öyle. Aynı konuda yeni ayetler nazil olunca eskileri yürürlükten kaldırılmaktadır. Bakara suresi ayet 106. Bakın okumuş burayı. Mâ nemsah min ayetin evnün siha ayeti bu. Görüyor musunuz? Ve devam ediyor. Dünyayı düzene sokmak için gönderilmiş olan İslam'ı, din ve dünya işlerini birbirinden ayrılmasını tasavvur etmek dahi İslam'a uymaz. Tasarruf, tasavvur etmek bile mümkün değil diyor. Ve devam ediyor. Son yargım şudur, en son okuyorum. Son yargım şudur, altını çizmişim. İslamlık en mükemmel dindir. İslamlık son dindir. İslamlık tümüyle bir dünya dinidir. Gerçek İslam laik olamaz. Bir Müslüman laik olamaz. Laik olan da katiyen Müslüman olamaz. Vallahi böyle yazıyor kendisi. Bir yazısı daha var yine O da Cumhuriyet gazetesinde 29 Şubat 89'da yazmış. Oradan ek satır okuyayım. İslamlıkta laiklik olmaz, olamaz. Bir Müslümandan laik olması beklenemez. Gerçek Müslüman laik değildir. Laik de gerçek Müslüman değildir. Bunun dışında yazılan, çizilen tamamen boş laftır. Adam okumuş anlamış ama inkar ediyor tabii. Ebu Cehil Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımıyor diyor. Ama inkar etti yine. Bu da böyle. Ve devam ediyor. Salman Rüşdi'nin diyor tehlikeye giren kellesi batıdan laikliği kopya eden kimi Türk aydınlarına ders olmalıdır. Türkiye'de laiklik uygulamaları açık bir sahteciliktir, ikiyüzlülüktür diyor. Ne yazık ki Türk aydınlarının büyük çoğunluğu İslamlığı dolayısıyla şeriatı bilmiyor. Düşünceme göre Müslümanların anayasası olan Kur'an'ı irdeleyerek Kur'an'ın tamamını okumamış olanlar Türkiye'de aydın sayılamazlar. Aydın olamazlar diyor. Kur'an'ı da okuyunca laiklikle Kur'an'ı bir araya getirmek ebediyen mümkün değildir. Adam anlamış yani. Bir başka yazardan iki satır okuyayım. Kur'an'da sadece ibadet ve ahlak gibi, ibadet ve ahlak gibi kişisel hayatı ilgilendiren hükümler yok. Toplum hayatını, hukuku ilgilendiren hükümler de var. Bakın. Şeriat bu. Şeriatçı da bu düzene inanan insan demektir. Yani şeriatçı demek Kur'an'daki bütün hükümlerin uygulanmasını isteyen adam demek. Ne güzel tarif etmiş adam. Siz Kur'an'ın sadece ibadet ve ahlak tarafını alıp hukuk ve toplumsal düzenlemelerin devre dışı bırakırsanız bunu İslam alimlerine kabul ettiremezsiniz. Müslümanlara da kabul ettiremezsiniz. O zaman Müslüman sizin düzeninize darül harptir. Şeriata ve şeriatçıya bir bütün halinde karşı çıkarsanız o zaman da toplumun çoğunluğuyla karşı karşıya gelirsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmak lazım, ya laikliği kaldırmak lazım. Görüyor musunuz? Aynen yani. İkisi bir araya gelemez. Böylece Allah-u Teala'nın insan için koyduğu düzen, ya iki haftadır insanı anlatıyor İslam'a göre, İslam anlayışı, İslam'ın kavrayışı içinde insan, yeryüzünde insandan daha muazzam, mükemmel, muhterem, müşerref, muhteşem bir varlık olmadığına göre hiç mümkün müdür ki Allah bu insanlara bir yol koymasın? Hiç mümkün müdür? Nerede yürüyen bir varlık varsa onun bir yolu olur mu olmaz mı? Olmaz olur mu? Leylekler giderken bir yol takip ediyorlar, leylek yolu. Karıncalar giderken yol var mı? Karınca yolu. Merkepler giderken yine bir yol çiziyorlar. Yayaların yolu var, hayvanların yolu var, leyleklerin yolu var, örümceklerin, böceklerin, sineklerin, her şeyin yolu var. Hepsinin yolu olur da Allah hepsine yol koyar da insanların yolu olmaz mı? İnsanların yolunun da kelimesi Kur'an'da şeriat diye geçiyor. Allah'ın koyduğu yol, Allah'ın açtığı yol, Allah'ın çizdiği yol. Bu yolu kötüleyemezsiniz. İnsan hem gittiği yolu